Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yeni akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahra Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Behmen 1400, Hicri Kameri 11 Recep 1443 ve Miladi Takvimli 13 Şubat 2022 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hazreti Hamza Tarih Boyu Bir Örnek ve Dinleyicilerle Baş Başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Saddam'ın cinayetlerinin İran sınırlarının dışında dünyaya gösterilmesi gerektiğini söyledi. İran-Çin müzakere heyetleri görüştüler. Uluyana ve Mali, İran'a yaptırımların kaldırmasını görüşmek üzere bir araya geldi. İran Savunma Bakanlığı'nın ileri teknoloji İHA'ları görücüye çıkarıldı. Afgan halkı Amerika'nın hırsızlığını protesto etti. Çavuşoğlu, batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamalarını dikkatli yapmaları gerektiği uyarısına bulundu. Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesi sona erdi. Ukrayna krizi ele alındı. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Saddam'ın suç ve cinayetlerinin İran sınırlarının ötesinde bütün dünyaya gösterilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 1986 yılında Irak'ın devrik lideri Saddam rejimine bağlı savaş uçaklarınca İran'ın İran vilayetindeki Çevar futbol maçının bombalanmasında şehit ve gazilerin aileleriyle yaptığı görüşmede, direniş dersinin şehitlerin ve şehitlerin hatırasının unutulmasına izin vermemeliyiz dedi. Reisi Saddam ve yandaşlarına, savunmasız İlam sporcularına ve gençlerine karşı suç ve cinayetleri ve futbol maçı şehitlerinin mazlumiyeti İran sınırlarının ötesinde gösterilmelidir dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca Çavar şehitleri Saddam'ın saldırılarının ortasında direnişleriyle halkı sakinleştirmek istediler dedi. Görüşmenin başında çok sayıda gazi ve cinayetteki şehitlerin aileleri anılarını ve acılarını dile getirdiler. Irak Baas rejimi savaş uçaklarının 12 Şubat 1986'da İlam'da futbol müsabakasının yapıldığı yeri bombalamasında 15 futbolcu şehit oldu, birçoğu da yaralandı.
İran-Çin müzakere heyetleri Viyana görüşmeleri sırasında görüş alışverişinde bulundular. İran Ajansı'na göre dün İran ve Avrupa Birliği müzakere heyetleri toplantısı Viyana'da İran üst düzey müzakerecisi Ali Bagrekeni ve Avrupa Koordinatörü Enrico Mora Başkanı'na yapıldı. Yine dün İran ve Rusya heyet başkanları Ali Bagrekeni ve Mikhail Ulyanov'un başkanlık ettiği İran-Rusya müzakere heyetlerinin ikili toplantısı Viyana'da gerçekleşti. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ve Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell ile yaptığı telefon görüşmesinde İran bir anlaşmaya varma konusunda ciddi ancak kırmızı çizgilerini ve ulusal çıkarlarını koruma kararlılığını vurguluyor. Viyana görüşmelerinde iyi gelişmeler yaşandı ama yine de İran'ın beklentilerini karşılamadı dedi. İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan Viyana müzakerelerinin 8. turu siyasi karar alma sürecine kısa bir aradan sonra 8 Şubat 2022'de yeniden başladı.
Viyana görüşmelerindeki Rusya'nın üst düzey diplomatı, Amerika'nın İran elçisiyle bütün müzakerelerde kalan en tartışmalı konular hakkında istişarelerde bulunduğunu duyurdu. Viyana müzakerelerin 8. turu devam ederken Batılı diplomatlar son günlerde müzakerelerde ilerleme için büyük umutlar dile getirdiler. Ars Haber Ajansı'nın aktardığına göre Rusya'nın Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerdeki temsilcisi Mikhail Ulyanov, Amerika'nın İran temsilcisiyle dün görüştüğünü söyledi. Ulyanov, Amerika'nın İran elçisi Robert Malley ile görüştüm. Nükleer anlaşma konulu Viyana görüşmelerinde çözülmesi gereken en tartışmalı konuları gündeme getirdik dedi. İngiltere'nin baş müzakerecisi ve Batı Asya ve Kuzey Afrika direktörü de İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagrekeni ve Mora Şahid ile görüşmesinin yapıcı değişimler olduğunu tweetledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da İran İslam Devrimi'nin zaferi 43. yıl dönümü arifesinde 10 Şubat'ta İran'daki büyükelçileri ve yabancı misyon başkanlarına hitap ederek iyi bir anlaşmaya varmak için kararlıyız dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı müzakerelerin sona erme zamanının Batı tarafların yaptırımların kaldırılmasına ve tüm tarafların yükümlülüklerine geri dönmesine yönelik tam taahhütlerinde bulunanların iradeleri tarafından belirleneceğini vurguladı.
İran Savunma Bakanlığı Havacılık Endüstrisi Teşkilatı İleri Teknoloji İHA'larını Savunma Bakanı Havacılık Endüstrisi Teşkilatı Genel Müdürü ve bir grup silahlı kuvvetleri yetkisinin huzurunda görüşe çıkardı. İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşdiyani dün Hava Endüstrileri Kurumu'nun İHA'lar alanındaki başarılarının sergisini ziyaretinde şöyle dedi. Bu kurumun varlığı ve çalışmaları kuşkusuz İslam Cumhuriyeti'nin otoritesini ve savunmasını artırmada büyük öneme haizdir. İran Savunma Bakanı, Savunma Bakanlığı'nın havacılık sanayi kompleksinde yerli İHA endüstrisinin oluşumunun üzerinden yaklaşık 40 yıl geçtiğini belirterek, bu sektörde yeni operasyonların ortaya çıkması zirveye ulaştı dedi. İran Savunma Bakanı, İHA'nın İslam Cumhuriyeti sınırlarının ötesindeki ufuklarda silahlı kuvvetlerin muharebe ve operasyonel yeteneklerinin temel direklerinden biri olduğunu söyledi. Bölgesel ve küresel çatışmalarda değinen Aşdiyani günümüzde İHA'ların savaş sahnelerinde gözetleme, optik ve sinyal algılama, muharebe, ormancılık vesaire her türlü istihbarat ve operasyonel görevdeki rolü yadsınamaz. Ve bu stratejik ürün tüm muharebe alanlarındaki ana sistemlerden biri olarak kara, hava, deniz vesaire alanda pratik ve kilit bir role sahiptir dedi.
İran Emniyet Genel Müdürü General Eşleri bugün İslam nizamının başarılarını ve kazanımlarını savunma konusunda ciddi bir görevimiz var dedi. General Hüseyin Eşleri dün savunma ve ulusal güvenlik alanındaki gazileri anma ile ilgili bir törende aynı zamanda İslam İnkılabı Komitesi'nin kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bugün hepimize kutsal İslam sisteminin değerlerini ve kazanımlarını savunmak için ciddi bir görev düşüyor. İran Emniyet Genel Müdürü, bu arada İslam İnkılabı rehberinin emirlerine göre cihadı açıklamak ve aydınlatmak için çabalarımızı çok daha artırmalıyız, dedi. General Eşleri, ülke, polis, teşkilatın ana hedefleri olarak asayiş ve güvenliğin, barışın ve halka hizmetin sağlanması olduğunu söyledi. polis gücü başkomutanı, İslam Devrim Komitesi üyelerinin cihatçı, devrimci ve halkçı ruhunu atıfta bulunarak İslam Devrimi Komitesi üyelerinin cesareti asla unutulmamalı. İslam Devrimi Komitesi üyeleri sistemin ve devrimin korunması sahnelerinde ışıl ışıl parladılar dedi.
İran halkının insani yardımlarının son bölümü Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabağ bölgesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İran İslam Cumhuriyeti'nin gönderdiği un, pirinç ve yağdan oluşan yardımlar Gazze ilinin Karabağ ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Şimdiye kadar Afganistan'ın çeşitli illerine insani yardım gönderildi ve daha fazla yardımın gönderilmesi de gündemdedir. Son 3 ayda İran'ın insani yardımı taşıyan çok sayıda uçak, Kabil, Kandahar, Herat, Mezar-ı Şerif ve Celalabad dahil olmak üzere Afganistan'ın çeşitli bölgelerine gönderildi. İran İslam İnkılabı rehberi ve İran Cumhurbaşkanı Afganistan'ın mazlum halkının paralarının ve mal varlığının batılı ülkeler özellikle de Amerika tarafından bloke edildiği mevcut zor durumda Afganistan halkına verdiği desteğin devam edeceğini önemli vurgulamaktalar.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de yüzlerce insan Amerikan Başkanı'nın 11 Eylül kurbanları lehine Afgan halkının mal varlığına el koyma kararından saatler sonra protesto yürüyüşü düzenleyerek Amerika'ya ölüm sloganları attı. İN Ajansı'na göre göstericiler Amerika'nın kararını Afgan halkına bir hırsızlık olarak nitelendirerek kınadılar ve Amerika'ya Afgan halkının parasını Afgan halkına iade etmeye çağırdılar. Afgan medyası cumartesi günü Amerikan başkanı bloke edilen fonların 3,5 milyar dolarını 11 Eylül kurbanlarının ailelerine tahsis ettiğini ve aynı miktarı Afganistan'daki insani yardım için harcayacağını bildirdi. Amerikan başkanının kararı iç ve dış tepkilerle karşılandı. Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin sözcüsü Muhammed Naim Verdik, Joe Biden'ın son hamlesinin Amerika tarafından Afgan mallarının çalınması olduğunu bildirdi. Afgan Ulus Partisi Genel Sekreteri ve Kabil protesto mitingine katılanlardan Cafer Mehtevi, Amerikan Başkanı'nın eylemine tepki olarak şöyle dedi. Amerika hükümeti 11 Eylül bahanesiyle Afgan halkının mallarına el koydu. Bu Amerika devletin açık bir soygunudur. Mehtevi, uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve dünyanın dört bir yanındaki Afganistan halkını bu bariz hırsızlık karşısında sessiz kalmamaya ve Taliban hükümetine Afganların mallarını iade etmek için tüm yasal ve siyasi yolları kullanmayı çağırdı. Kabil sakinlerinden Muhammed Nebi Rıza'yı İrna yaptığı açıklamada şöyle dedi. Amerikalıların kendileri tarafından yayınlanan bilgilere göre 11 Eylül saldırılarına karışan insanların ve saldırganların çoğu Suudi vatandaşıydı ve Usame bin Laden bir Arap vatandaşıydı. Amerika, Afgan halkının paralarını çalarak açlıktan ölmek üzere olan Afgan halkını cezalandırmaya çalışıyor. Rıza'yı uluslararası kuruluşlara göre Afganistan'da 1 milyon Afgan çocuğun açlıktan ölmesi bekleniyor ve bu durumdan Amerikan başkanı sorumludur dedi. Afgan medya aktivisti Fehim Tohide, Amerika'nın bu girişimini dünyanın en zengin ülkesinin en fakir ülkesini soyması olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'yi %1'e indiriyoruz dedi. Resmi gazetede yayınlanan karar 14 Şubat pazartesi yürürlüğe girecek. Erdoğan bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirmekte oldukları Türkiye ekonomi modelinin içeride ve dışarıda giderek daha çok anlaşıldığı ve benimsendiğini söyledi.
Türkiye'nin 12 Şubat 2022 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 448.347 COVID-19 testi yapıldı. 86.193 kişinin testi pozitif çıktı. 272 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 73.526 oldu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna'da işgalle kalkışırsa doğru olmaz böyle bir durum. Yoksa da batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğine ilişkin iddiaların batılı ülkelerden daha önce de geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu konularda farklı istihbarat raporlarının bulunduğunu ancak Türkiye'nin temaslı olduğu Rusya ve Belarus kaynaklarının bu durumu reddettiğini belirtti. Çavuşoğlu teyitli bilgilerin paylaşılmasının önemli olduğunu dile getirerek bir taraftan diyalog devam ederken diğer taraftan tansiyonu düşürücü çalışmalara odaklanmak gerektiğini söyledi. Türkiye'nin savaşın, çatışmanın, sorunun bir tarafı olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, Ankara'nın amacının çatışmayı önlemek olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, bu bölgede bir savaş, bir çatışma, hatta soğuk savaş diyelim buna. Çünkü savaş sadece askeri savaş değil ki. Bugün siber saldırıdan tutun da hibrit saldırılarına kadar farklı boyutları var. Bırakın savaşı, herhangi bir gerginliğin hepimize etkisi var. Hepimizin huzurunu bozar. Ekonomiyi etkiler, enerji, güvenliği, turizm ve her bakımdan önemlidir değerlendirmesinde bulundu.
Amerikan medyasına bilgi veren Beyaz Saray, Rusya lideri Putin ile mevkidaşı Biden arasındaki telefon görüşmesinin sona erdiğini ve görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü duyurdu. Muhabir Stephen Portney, Beyaz Saray'ın görüşmenin yerel saatle 12.06'da sona erdiği ve yaklaşık bir saat sürdüğü bilgisini aktardığını belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Rusya-Ukrayna sınırında yükselen gerilimin ele alındığı kaydedildi. Açıklamada Biden, Putin ile Rusya'nın Ukrayna sınırında artan askeri yığılmasını görüştü denildi. Açıklamada Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'e Amerika'nın müttefikleri ve ortaklarıyla tam koordinasyon içinde diplomasiye hazır olduğunu, ancak diğer senaryolar içinde eşit derecede hazır olduğunu açıkça belirtti ifadeleri yer aldı.
Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss ile Rusya'nın olası Ukrayna işgali ve Viyana görüşmeleri hakkında görüştü. Batı, özellikle Amerika, son günlerde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ihtimaline ilişkin iddialarını arttırdı. Moskova ise Ukrayna'ya saldırı planlarını yalanladı.
Ege Denizi'ndeki bazı adaların mülkiyeti konusunda Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlikler ortasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ankara'nın iddialarını açıkça reddederek Yunanistan'ı savundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamaları Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarına atıfta bulunarak hükümetin iktidarda olduğunu açıklamasından bir gün sonra geldi. Bu adalar Yunanistan'ın onları askerleştirmemesi şartına bağlıdır.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Yunan mevkidaşı Dendias bir telefon görüşmesinde bölgesel işbirliğini arttırma ve Erivan ile Ankara arasında ilişkiler kurma ihtimalini görüştü. Arkanın Yüzün haberine göre Ermenistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Ermeni ve Rum yetkililerin Dağlı-Karabağ olaylarının ardından Erivan-Ankara ilişkilerinin normalleşmesini görüştüklerini bildirdi.
Iraklı General Sincar'daki bazı Türk bağlantılı unsurların kışkırtıcı ve ulusal karşıtı eylemleri konusunda uyarıda bulundu. PKK unsurları birkaç gün önce Irak ordusunun diktiği Irak bayrağını indirirken yerine PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın posterini astılar. El Arabiye El Cedid sitesine göre dün bu eylemin ardından Irak ordusunun 20. Tümen Komutanı Esir El Rebi, Öcalan'ın fotoğraflarını indirdikten ve Irak bayrağını yeniden göndere çektikten sonra Sincar'daki Yarmuk Meydanı'nda hazır bulunarak terörist Öcalan'ın posterini asanların ve Irak bayrağını indireceklerin cezalandırılacağını bildirdi.
Filistin yerel kaynakları işgalci rejim güçlerinin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde hazır ol durumunda olduğunu ve yaygın bir şekilde konuşlandırıldığını, öte yandan işgal altındaki Kudüs'te bir şehadet eyleminin gerçekleştiğini belirttiler. İbrani kaynaklar bu sabah işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir şehadet eyleminin düzenlendiğini ve bu kaynaklara göre Filistin'de bir kişinin otomobili Siyonist bir İsrailliye çarptı ve bunun sonucunda söz konusu kişinin ağır yaralandığı bildiriliyor.
Irak Şii Koordinasyon Çerçevesi üst düzey bir üyesi önümüzdeki iki gün içinde mecliste çoğunluk hükümetinin kurulması konusunda anlaşma sağlanacağını umduğunu söyledi.
Ve son haberimiz, Bahreyn muhalefet grupları 14 Şubat devriminin yıl dönümünü kutlama planlarını açıkladı ve insanları pazar ve pazartesi günleri sivil itaatsizlik kampanyasına ve Ali Halife rejimine karşı protesto yürüyüşlerine katılmaya çağırdı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Thank you.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı'nın Müslümanlar ve Güney Asya hürriyet yanları üzerindeki etkileri etrafında. ...11 Şubat Cuma günü İran İslam İnkılabı'nın büyük zaferinin 43. yıl dönümüydü. Bu bağlamda sadece İran halkı değil, dünya genelinde özellikle de Batı Asya'daki Müslümanlar bu kutlu günü tebrik ettiler, kutlama merasimleri gerçekleştirdiler. İran halkı her yıl olduğu gibi bu yılda nedenli İslam İnkılabı'na ve ülkelerine bağlı olduklarını gözler önüne serdiler. Bu bağlamda bölge halkı da farklı şekillerde İslam İnkılabı zaferini kutladı. Burada sorulması gereken önemli soru, dünyanın farklı noktalarındaki insanların neden İran'da yaşanan İslam İnkılabı zaferini önemsediği ve İran halkı ile beraber bu belirleyici olayı kutlamalarıdır. Bu soruya cevap ararken farklı nedenlere işaret etmek mümkün, ancak bu hususta birkaç noktaya değinmek gerek. Birincisi, İran İslam devrimi insanlar arasında eşitlik ve sosyal adalet için çabalama fikrini güçlendirdi ve bu alandaki yeni boyutların ortaya çıkmasına yol açtı. İkincisi, İran İslam devrimi İslami kimliği yeniden inşa ettirdi, canlandırdı ve dünyanın özgürlük arayanlarını cesaretlendirdi. Üçüncüsü, İslam devrimi İslami uyanışın da bu bağlamda değerlendirilebileceği dünyada İslam medeniyetinin yeniden canlanmasını beraberine getirdi. Uluslararası ilişkiler ve meseleler uzmanı Murtaza Eşrafi bu konuda yaptığı değerlendirmede şöyle diyor: din, insanların düşüncelerini adalet odaklı toplumsal hareketleri doğru yönlendirmede güçlü bir faktördür. Zaten İslam İnkılabı'nın da odak noktasında din vardı. Bu sayede İran halkının bu yöndeki hareketine de çeki düzen verildi. İslam İnkılabı bir yandan da özgürlük ve hürriyet arayan hareketlerin güçlendirmesine yol açtı. İran İslam devrimi özgürlük ve hürriyet yanlısı hareketleri güçlendirerek ve işgalcilerle yüzleşerek Afganistan'da dahil olmak üzere sayısız mucizenin kaynağı oldu.
Bu bağlamda Şii ve Sünnilerin Afganistan'da işgalcileri karşı birleşmesine değinmek mümkün. O tarihlerde Afganistan'ın bu anlamdaki ileriye dönük hareketi İran'da yaşanan İslam İnkılabı'nın bereketlerinden addedilebilir. Siyasi bir uzman olan İbrahim Berzegar bu hususta şöyle bir değerlendirmede bulundu: İslami uyanışın uzun bir tarihi olsa da ancak İslam devrimi İslami uyanış hareketini genişletmede ve derinleştirmede belirleyici bir rol oynadı. Tüm bu gerçeklerin yanı sıra İran İslam devriminin zaferi zulmün kalıcı olmadığını dünyaya kanıtlamış, bölge Müslümanları ve özgürlük ve hürriyet arayanlar arasında oluşturulan motivasyon ve özgüven ile birçok zafer kazanıldığını gözler önüne sermiştir. Müslümanlar ve özgürlük arayanlar tarafından elde edilen zaferler bu tarihten itibaren artmaya başladı. Bu yüzden İslam İnkılabı'na verilen destek giderek dünya genelinde artıyor. Herkesi Allah'a itaat etmeyi ve Allah yolunda çalışmaya ve fedakarlıkta bulunmaya teşvik eden İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu, lideri rahmetli İmam Hümeyni'nin söz ve konuşmalarındaki samimiyet, büyük ve etkili hale gelen İslami hareketlere yeni bir can verdi. Dünyanın doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündüğü, Amerika ve Sovyetler Birliği'nin dini marjinalleştirdiği bir sırada, İslam İnkılabı'nın gövde gösterisi tüm denklemlerin halkın iradesiyle değişebileceğini açıkça gözler önüne serdi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Avrupa'nın doğusunda savaşın çıkması hususunda uyarıların artması etrafında. Rusya ve Ukrayna arasında gerilimlerin artması ile Rusya ve Ukrayna arasında muhtemel bir savaşın çıkması hususunda Batılıların uyarıları da yoğunlaştı. Bu doğrultuda Pentagon yayınladığı bildirdi. Amerikan Savunma Bakanı'nın Polonya, Almanya, Kanada, Fransa, Romanya ve İtalya'daki mevkidaşlarını arayarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının her an yaşanabileceği hususunda uyardığını bildirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 11 Şubat Cuma günü Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yığınak yaptığını belirtti ve şöyle dedi: "Bu saldırı Pekin kış olimpiyatları sırasında bile gerçekleşebilir." NATO Genel Sekreteri de Batılı yetkililerinin Ukrayna'ya karşı savaş tehlikesiyle ilgili iddiaların ardından Avrupa'nın en kötü senaryoya hazırlığının sona yaklaştığını söyledi. NATO yetkilisi ayrıca NATO'nun askeri müttefiklerinin seçimi de dahil olmak üzere temel ilkelerinden ödün vermeyeceğini vurguladı. Amerika, İngiltere ve diğer NATO üyeleri geçen hafta Rusya sınırlarına yakın ülkelere binlerce asker gönderirken Batılı yetkililer bu uygulamaların tam ters noktasında duruşlar sergileyerek Ukrayna krizine diplomatik bir çözüm getirmesi çağrısında bulunuyorlar. NATO'nun Doğu cephesini desteklemek için Polonya ve Romanya'ya yalnızca 3000 Amerikan askeri gönderdikleri bildiriliyor. Bu da Batı'nın neden riyakarca bir oyuna giriştiğini açıkça gözler önüne sermektedir.
Pentagon, Lloyd Austin önümüzdeki 2 gün içinde Polonya'ya 3000 Amerikan askeri daha göndermesi talimatını verdiğini ve F-16 savaş uçaklarının Romanya'da konuşlandırılacağını söyledi. Batı medyası Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin salı günü başlayabileceğini iddia edecek kadar ileri gitmişler. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme olasılığı bazı batılı ülkeleri vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmasını talep etmeye sevk etti. Hatta cumartesi günü Associated Press'in aktardığına göre Washington yetkilileri Joe Biden hükümetinin Amerikan Büyükelçiliğini kapatma niyetinde olduğunu söyledi. Amerika ve NATO, NATO birliklerinin askeri teçhizatın ve tesislerin Rusya sınırlarına konuşlandırılmasını artırma ve provokasyonları artırma şeklindeki ana uzun vadeli hedeflerinin peşinden koşuyorlar. Bu bağlamda olası bir Rus işgali bahanesiyle şimdi yeni adımlar atıyorlar. Bu kışkırtmalı girişimler ise Moskova'yı Doğu Avrupa'da artan gerilimlere ve artan çatışma ihtimaline yanıt vermeye zorluyor. Moskova son dönemde Amerika ve NATO'ya Ukrayna'nın NATO'ya katılma planından vazgeçmesi, birliklerini Doğu Avrupa'dan çekmesi ve Avrupa'daki askeri varlığını azaltması için resmi tekliflerde bulundu. Ancak Rusya'nın başta Doğu'ya yayılma politikası olmak üzere NATO saldırganlığı karşısında ulusal güvenliği sağlaması bağlamında benimsenen bu talepleri Washington ve NATO'dan olumsuz yanıt almıştır. Aslında Doğu Avrupa'daki korkunç güvenlik durumundan, özellikle de Rusya-Ukrayna sınırındaki yüksek gerilimli durumdan Amerikan liderliğindeki Batılılar sorumludur. Tabii ki Kremlin, Batı'nın güvenlik taleplerine karşı kayıtsızlığını görmezden gelemeyecek ve özellikle Ukrayna örneğinde buna yanıt verecektir. Tabii ki Rusya defalarca Ukrayna'ya saldırma niyetinde olmadığını belirtmektedir. Gazeteci ve siyaset uzmanı Vladimir Isarchenko, Rusya-Ukrayna yakınlarındaki askeri varlığını artırıyor ve Batı genellikle Moskova'nın güvenlik taleplerini reddediyor. Bu da krizin diplomasi yoluyla çözüme kapılarını kapatmaktadır, dedi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 24 Behmen 1400, Hicri Kameri 11 Recep 1443 ve miladi 10 Şubat 2022 Pazar. ...34 yıl önce bugün Hicri Şems'i 24 Behmen 1366'da önde gelen alim ve mücahit Ayetullah Şeyh Salman Hakani vefat etti. Hicri Şems'i 1293'te Irak'ın kuzeyindeki kentlerin birinde dünyaya gelen Ayetullah Şeyh Salman Hakani, çocukluk döneminden sonra 13 yaşında dini ilimlerde tahsil için Kutsal Necef-i Eşref'e hicret etti. İran'a karşı dayatılan zorunlu savaşın başlaması ardından Ayetullah Şeyh Salman Hakani'nin evi mülteci insanların sığınma imkanı oldu. Ta ki havan topuna hedef oldu, böylece burayı terk etmek zorunda kaldı. Savaş sırasında Ayetullah Hakani'nin evi ve kütüphanesi tahrip oldu ve yağmalandı ve sonuçta kuma gitti. Nihayet Ayetullah Şeyh Salman Hakani, Hicri Şems'e 1366'da 76 yaşında Kum kentinde vefat etti. ...1172 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Recep 271'de böyle bir günde İbni Anbari olarak ün yapan ünlü edip, lügat uzmanı ve Kur'an-ı Kerim müfessiri Ebu Bekir Muhammed Bağdat'ta dünyaya geldi ve lügat ve Kur'an'ı ilimleri öğrendikten sonra hadis ilmine yöneldi. Güçlü bir hafızası olan Ebu Bekir Muhammed tedris konusunda talebeleri karşısında çok alçak gönüllü davranırdı. İbni Anbari'den birçok telif geride kaldı. İbni Anbari, Kameri 328 yılında 57 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. ...872 yıl önce bugün Hicri Kameri 11 Recep 571 tarihinde böyle bir günde ünlü tarihçi ve muhaddis İbni Akasir Meşki vefat etti. İbni Asakir olarak da ün yapan Ebu Kasım Ali bin Hasan demiş ki, Şam yöresinin büyük alim ve fakihlerinden Kur'an-ı Kerim ilimleri, hadis, fıkıh ve usul öğrendi ve bilgilerini tamamlamak üzere uzun bir yolculuğa başladı. İbni Asakir bu çerçevede Bağdat, Kufe, Musul, Nişabur, Merv, İsfahan ve Hemedan kentlerindeki dini ilimler merkezlerini ziyaret etti ve buradaki büyük alimlerden çeşitli dini ilimlerin üzerine dersler aldı. İbni Asakir çok sayıda hadis ezberlemek ve birçok ilmi seyahat gerçekleştirmek ve büyük alimlerden ders almak ve önemli kitapları kaleme almakla birlikte çağının en büyük hadis uzmanlarından biri oldu. İbn Asakir'den 130 kadar seçkin ilmi ve tarihi eser geride kaldı ki Şam tarihi bu eserlerin en ünlü alanlarından biridir. İbn Asakir sonunda böyle bir günde Şam kentinde Hakk'a yürüdü ve aynı kente düzenlenen törenle toprağa verildi. ...139 yıl önce bugün 13 Şubat 1883'te Alman besteci ve müzisyen Richard Wagner 70 yaşında öldü. Wagner 1813'te dünyaya gelmesinden birkaç ay sonra babasını kaybetti. Müziğe büyük ilgi duyan Wagner gençliğinden itibaren opera yazarlığı yapıp müzik besteleyerek birçok eser kendisinden geriye bıraktı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet fatura spekülasyonu yapıyor.
Yeni Asya.
Basın ağır yaptırımlarla susturulmaya çalışılıyor.
Cumhuriyet.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 21 elektrik dağıtım şirketiyle görüştü, somut adım çıkmadı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Canlı Özgen Türk 11 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde emeklinin adı yok başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'deki milyonlarca emekli ve hak sahibi 4250 lira olan açlık sınırının altında maaş alıyor. En düşük maaş olan 2500 lira ile kira, elektrik, ısınma giderlerini ödemek imkansız. Emeklilerin durumunu sorduğum Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin büyük bölümünün pandemiyle yeterli beslenme ve ısınma imkanlarının kalmadığını söylüyor. Elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarla gıda fiyatlarındaki fahiş yükselişlerin ise mağduriyeti çok artırdığını anlatıyor. Sorunların sistemsel olarak çözülmesini ve sosyal devletin kalıcı çözümler getirmesini isteyen Ergün, emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesini talep ediyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İstanbul Diş Hekimleri Odası emeklilerinin sorunlarını dillendiren meslek örgütlerinden biri, İDO Başkanı Ali Gürlek de üyelerinin çoğunluğu serbest çalışan hekimlerden oluşan bir meslek örgütünün başkanıyım. 30-40 yıl bir muayenehane, bir klinik işletip devlete vergi verdikten yanınızda çalışanların sigortasını ödeyip katma değer yaratıp emekli olduktan sonra aldığımız emekli maaşı 2500 ila 3000 lira. Geçinmek için emeklilikten sonra da çalışmak zorunda kalıyoruz. Biz bunu kabul etmiyor, emeklilikte geçinecek bir ücret talep ediyoruz, diyor. Açlık sınırının altında kalan emekli aylığı emeklileri aşırı kıtlığa mahkum ediyor diyen Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor İsmail Tufan ise emeklilerin durumuna ilişkin detaylı bir araştırma yapmış. Tufan, kısıtlılıklar daima vardır, yani kimse tüm isteklerine hemen sahip olamaz ama kısıtlılıkların da bir sınırı olmalıdır. Emeklilerin durumu sınırın aşıldığına işaret etmektedir. Bu yüzden önümüzdeki dönemlerde emekliliğin sefaletini daha çok konuşuruz, diyor. Geçen yıl başlayan naz, faiz, kur ve enflasyon depreminin yarattığı tsunami etkisiyle geçinemeyen ve hakkını isteyen binlerce işçi bugünlerde sokakta sesini duyurmak için üretimden gelen gücünü kullanmaya çalışıyor. İşten atılmalara ve tehditlere rağmen. Çalışanlar, emekliler, işsizler, yoksullar ve yoksunlar Türkiye'de sosyal devlet kavramının hakkının yeniden verileceği günleri özlüyor. O zamana kadar durmak yok, direnişe devam. AKP'nin kuruluş yıllarında ekonominin kaptanlığını üstlenen Ali Babacan, bir muhalefet partisi başkanı olarak seçime hızlı hazırlanıyor. Parti programını oluşturacak 5 eylem planından biri olan ve eski hazine müsteşarı İbrahim Çanakçı'nın koordinasyonunda hazırlanan program dün açıklandı. Lansmandan önce Babacan ve Çanakçı ile bir araya geldik. Babacan, AKP'nin maceracı ekonomi politikaları ile hayatı felç ettiğini söylüyor. 5 yıl içinde gerçekleştirecekleri hedefleri şöyle sarılıyor. Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtarmak. Türkiye bugün fakir ülkeler düzeyine geriledi. Aşırı yoksulluğu yeniden sıfırlamak. Gelir dağılımında OECD içinde en kötü sıradan kurtulmak. Dünya pazarlarında sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşmak. Enflasyonu bir kez daha tek haneli ve düşük rakamlara indirmek. İşsizlik oranını da tek haneli seviyeye yeniden çekmek.
Kazım Güleç 111 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde KHK'lılar ve Sosyal Hukuk Devleti başlıklı yazısına yer veriyor. Son günlerde aldığımız çok düşündürücü, üzücü ve acı mesajlarından biri şöyle. Ben bildiğiniz iddialardan dolayı 8 yıl 1 ay 15 gün ceza aldım. Cezaevine girdiğimde 23 yaşındaydım. Cezamı bitirdim. Yeni çıktım ama çıktığımdan beri adeta toplumdan tecrit edilmiş durumdayım. Hakkareliyim. İş için nereye gitsem kapılar yüzüme kapanıyor. Ben ne yapabilirim? Allah aşkına söyleyin. Mesajın sahibine şu cevabı verdik. Sizin ve benzer durumdakilerin sıkıntılarını duyurup gündemde tutma gayretimizi sürdürmekten başka bir şey elimizden gelmiyor ne yazık ki. Allah yardımcınız olsun diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gerçekten yaşadığımız süreçte yapılmaya devam edilen hukuksuz uygulamaların yol açtığı çok yönlü ve çok boyutlu mağduriyetler saymakla bitmiyor. Çoğu delisi suçlamalara muhatap kılınarak senelerce cezaevi çilesi çektirilen insanlar dışarı çıktıkları zamanda çaresiz bir şekilde ortada bırakılıyor. Geçen Ağustos'ta güncellenip saraya sunulduğu belirtilen raporda örgütten ayrılanlara münhasır olarak dile getirilen çocuklarının nafakalarının temini, ev kirası gibi rutin ödemelerinde örgüte muhtaç bırakılmamalılar. Devlet bu kişilerden askerlik yapmayanı askere aldığına, gelir elde edenden vergi almaya devam ettiğine göre kamudan ihraç edilen örgüt üyelerinin özel sektörde çalışabilmesi için hukuki bir engelden ziyade psikolojik engel bulunmamalı tavsiyeleri eksik de olsa bu durumdaki insanları ilgilendiriyor. Kanun hükmünde kararname mağduriyetlerinin giderilmesi için bir kanun tasarısı hazırlayıp ilgili adreslere ulaştırdığını belirten Profesör Doktor İzzet Özgenç'in hangi suçu işlerse işlesin mahkum olduğu cezayı çektikten belli bir süre sonra kişi yoksun olduğu hakları geri alabiliyorken somut bir suç işlemedikleri halde kamudan ihraç edilen kişilerden bu imkanın ila nihaye esirgenmesinin hukuki bir izahı yok sözleri de yine aynı insani soruna dikkatleri çeviriyor. Kanun hükmünde kararnameler için kullanılan sivil ölüme terk edildiler tabirinin ifade ettiği mana işte bu ve sosyal hukuk devletiyiz. Öyle mi?
Tahran Radyosu.
Evren Devrim Zelyut 11 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde AK Parti'nin yanlışlarının cezasını çekmek zorunda mıyız? Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Soruyorum, biz bu dünyaya AK Parti'nin yanlışlarının cezasını çekmek için mi geldik ya da 3-4 maaş veya ballı ihaleler alan yandaşların mutlu düzenlerini devam ettirmek için mi? Yoksa bizim işimiz kamu kurumlarına doldurulmuş dolgun maaşlar alan partililerin güzel hayat sürmelerini mi sağlamaktır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İnsaf be kardeşim, benzine bir yılda gelen zam %111 oldu. Motorine ise %133 zam geldi. Neden? Saraylar yaparsanız, makam araçları, uçaklar alırsanız, yandaşlarınıza belediyeden para saçarsanız, 3-5 maaş dağıtırsanız, halka algı yapmak için faiz indirip sonra kuru patlatıp tekrar örtülü faiz artırırsanız ne olur? Bütün bu paralar nereden çıkıyor? Hazineden. Hazine ise açık verdiği zaman ne yapacak? Zam, vergi ve borçlanma. Zamlar bizi yaşama küstürdü ama en önemlisi vatandaşta bu zamları ödeyecek gelir kaldı mı? Türkiye dünyada en yüksek enflasyona sahip bir ülke olduğu gibi bir de gelir dağılım en bozuk ekonomilerden birisi. Ekonomide bir ülkenin gelir dağılımının adil olup olmadığını Gini katsayısı ile ölçüyoruz. Sayının sıfır değeri aldığı ülkelerde milli gelir bireyler arasında eşit paylaşılıyor demektir. Katsayı bire yaklaştıkça gelir dağılımı bozuluyor anlamı çıkar. Bu konuda gelir ve yaşam koşulları araştırması verilerini yayınlayan TÜİK'e göre gelir eşitsizliği 11 yılın en kötü seviyesindedir. Gini katsayısının ortalaması dünyada 38,45 olup Türkiye'de 41,9 ile ortalamadan daha kötü ülkeler arasındadır ve bu rakam 2021-2022'de daha da bozulacaktır. İşin kötüsü şu, bu adaletsiz gelir bile elimizden alınıyor. İşsizlik Türkiye'de artarak geniş halk kitleleri sefalete sokuluyor. AKP ise işsizliği değil, dolara düşürmek için harıl harıl çalışmakta. Bunu da hazine üzerinden tefecilere verdiği paralarla, yani faizle yaparak bu işin maliyetini de bize ödetmektedir. Geniş tanımlı işsizlik %22,6 ile halkın ne kadar zorda olduğunu göstermiştir. Aslında rakamın TÜİK'in açıkladığından daha büyük olduğunu da söylememize gerek var mı? DİSK Ağır tarafından yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Aralık 2021'de 8.365.000 kişi olarak gerçekleşti. Dile kolay 8,3 milyon kişi. Kasım 2021'de 8.051.000 olan geniş tanımlı işsiz sayısı bir ayda 314.000 kişi artıyorsa Türkiye'de işlerin iyiye gittiğine kim inanır? Şimdi soruyu tekrar soralım. Biz işsizken, gelirimiz enflasyonla kuşa dönmüşken yandaşları zengin etmek zorunda mıyız?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Hamza, tarih boyu bir örnek.
Bilimsel Uluslararası Hazreti Hamza Aleyhisselam oturumu 3 Şubat 2022 tarihine tekabül eden 1 Recep 1443 tarihinde Kum kentinde düzenlendi.
Bu etkinlikle ilgili hazırladığımız sohbetimizde sizleri İslam dünyasının bu büyük insanı ile tanıştırmak istiyoruz.
Hamza yorgun fakat mutlu olarak Arap atıyla birlikte avdan dönüyordu. Günler boyu çalışmanın ardından kentin etrafındaki dağlarda 2 gün av peşinde at üstünde koşmak ona adeta tekrar bir can kazandırmıştı. Ve şimdi artık günlerce tekrar işine devam etmeye hazırdı. O da Kureyşli birçok erkek gibi ticaretle geçimini sağlıyordu fakat bir farkla cesur ve aydın olan Hamza tüm hayatını işe ve servet biriktirmeye harcamıyordu. Diğer birçokları gibi mal ve servet biriktirmeyi meslek edinmemişti ve günlük ihtiyacını karşılayacak kadar dünya malına önem veriyordu. Böylece geliri bitince mutlu olur ve zamanının geri kalanını da spor, Pehlivanlık ve çok sevdiği avlamak ile geçiniyordu. İşte Hamza'nın bu alışkanlıkları ve bağlılıkları onu dönemin birçok çirkinliği ve kötülüğünden korumuştu. Cahiliye döneminde Hamza Kureyş'te başkan olan Abdülmuttalib'in evlatlarındandı ve bazılarının kendisiyle anlaşmaya varacak bir konuma sahipti.
O günlerde Ebu Cehil, İslam ve Resulullah Efendimiz'in inatçı düşmanlarındandı. Günün birinde Resulullah'a hakaret ederek ona eziyet etti. O gün Resulullah'ın cesur amcası av için çöle gitmişti. Avdan dönünce yeğeni Muhammed'in Ebu Cehil tarafından eziyet gördüğünü öğrendi. Çok öfkelendi ve direkt Ebu Cehil'e gitti ve onu hak ettiği şekilde cezalandırdı. Öyle ki Ebu Cehil Mekke halkı ve aşireti ve kavmine sahip olduğu tüm etkiye rağmen hiçbir tepki gösteremedi. Tabii bu arada Ebu Cehil Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile fazla mücadelesi nedeniyle Hamza'nın da akrabalık bağları nedeniyle Müslüman olmasından korkuyordu. Zira böyle bir durumda Muhammed'i izleyenlerin Hamza gibi bir destekçileri olacaktı ve onların düşmanların işi daha da zorlaşacaktı. Bu yüzden Ebu Cehil Hamza'dan aldığı darbenin rezaletine boyun eğdi ve sesini bile çıkarmadı. O sırada Hamza şöyle dedi: "Herkes Muhammed'in söylediklerinin doğru olduğunu biliyor." Ardından Hamza sesini yükselterek şöyle dedi: "Şimdi de bilin ki eğer bugüne kadar onun dinini seçmediysem şimdi seçtim ve ben de onun söylediklerini söylüyorum. Ve şahitlik ederim ki yegane Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun elçisidir."
O günden sonra Hamza resmen İslam'ın yiğit subay olarak hayatının son anına kadar bu semavi dini savundu. Tarihçilerin belirttiğine göre Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasından önce birçok Müslüman İslam dinini seçtiklerine gizliyorlardı ve ayrıca Resulullah Efendimiz'e iman etmekte tereddüt yaşayan Haşimoğullarından birçokları da iman getirerek o Hazret'e destek oldular. Aslında Hazreti Hamza'nın Müslüman olması diğer Müslümanlara yeni bir güç ve canlılık kazandırdı. Hazreti Hamza'nın Müslüman olması, müşriklerin Müslümanlara eziyet ve işkencelerinin değişmesi ve onlara fiziksel ve ruhsal işkence yerine onları mal ve servetle tatmin etmeye çalışacak kadar yeni kurulan İslam toplumunu etkiledi.
Bu olayın şanında En'am suresinin 122. ayeti nazil oldu. Bu ayette kalbi iman nuru ile aydınlanan kişiye işaret ediliyor. Bu insan Ebu Cehil gibi küfür ve zillet karanlığına gömülen bir insanla kıyaslanıyor. Ayet şöyle buyuruyor: "Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kafirlere işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilmiştir."
Ayette sapan, sonra hak ve imanı kabul ederek yolunu değiştiren kimseler Allah'ın lütfuyla diriltilmiş bir ölüye benzetilir. Kur'an'da yaşam ve ölüm sürekli olarak küfür ve imanla eş tutulmuştur. Kur'an'ın bu ince yorumu, imanın sadece kuru ve hoş bir inanç olmadığını, kafirlerin cansız bedenine üflenen bir ruh olduğunu ve bütün varlığını etkileyerek canlandırdığını göstermektedir.
İran İslam İnkılabı'nın değerli çalışmalarından biri, Müslüman şahsiyetlerin seminer ve konferanslar şeklinde ele alınarak tanıtılması ve kişiliklerinin incelenmesidir.
Hazreti Hamza Uluslararası Konferansı da bu cümledendir. Bu konferans Hicri Şems'e 14 Behmen 1400'e tekabül eden 3 Şubat 2022 tarihinde Kum Dini İlimler Havzası'nın büyüklerinin katılımı ile düzenlendi. Kum kentinin Cami-Atul Mustafa İmam Hümeyni Yüksek Medresesi'nde düzenlenen konferansın başkanı Hüccetül İslam Refi'i, konferans hedefinin İslam ve velayeti savunmak ve gurbet ve mazlumiyet gibi iki özelliğe sahip olan şahsiyetleri tanıtmak olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu.
Konferansın başkanı Hüccetül İslam Refi şöyle konuştu. Bilimsel bir akış oluşturmak ve dini liderlerin düşünce ve yaşam tarzlarına dikkat etmek bu tür konferansların düzenlenmesinin amaçlarından biridir. İslami şahsiyetlerin bir değerlemesini bir araya getirmek, konferans ve kongreleri maksatlı bir şekilde yapmak ve şahsiyet boyutlarının özellikleri tanıtmak niyetindeyiz. Sanatçıların Hazreti Hamza'nın hayatını, karakterini ve İslam'ı savunmasını muhteşem ve akılda kalıcı eserler üreterek kamuoyuna tanıtmalarını umuyoruz.
Konferansa katılan Ayetullah Üstadi de Hazreti Hamza ile ilgili bazı rivayetleri işaretle şöyle konuştu. Nerede ahlaktan, cesaretten, İslam'ı ve Resulullah'ı savunmaktan, imandan söz ediliyorsa o Hazret'in adı geçer. Bu yüce şehit Peygamber Efendimiz'in yanında yüksek bir koruma sahipti ve mutahhar imamlar da çeşitli rivayetlerde mükerrer olarak saygı duymuş ve ondan Seyyidü'ş Şühedâ, Esedullah ve Esedür Resul olarak söz etmişler.
Hazreti Hamza Uluslararası Konferansı'na katılanlar, konferans öncesi İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Al-Hameni ile bir araya geldi. İslam İnkılabı Rehberi bu görüşmede bu konferansın bilim ve araştırma kaynaklarını, bu büyük İslam şahsiyetini bir kültür ve modelleme için uygun bir zemin olarak değerlendirdi. Ayetullah Hameni şöyle buyurdu. Sizin bu eyleminiz ve Hazreti Hamza'ya bu anma töreni ileride yapılacak çalışmalar için bir temel ve kaynak teşkil etmektedir. Hazreti Hamza oynadığı rolle Resulullah'ın yakın sahabelerinden biridir. Görünen o ki bizzat Resulullah onun şehit olduğu ilk andan itibaren ondan bir model oluşturmak istemiştir. Resulullah'ın ona Seyyid-i Şehada lakabı vermesi ve ardından Medine'ye girdiklerinde tüm Medine'ye Hazreti Hamza için ayağa kaldırması bunun anlamı nedir? Bu Resulullah'ın Hamza'yı seçkinleştirmek istediği anlamındadır. O Seyyid-i Şehada'dır ve herkesin onun için ağlaması gerekir. Bu model oluşturmaktır ve sadece de o gün için değil tüm tarih içindir ve tüm Müslümanlar içindir.
Şehidin konum ve menzileti dikkate alındığında şehitlerin seyidi ve ağası olmanın daha yüksek makamı olduğu anlaşılır. Hamza'nın faziletlerinden biri Seyyidü'ş Şehada olmasıdır ve bu fazilet birkaç yerde kayda geçmiştir. Onlardan biri Allah'ın arşıdır. Resulullah Efendimiz bu fazilet hakkında şöyle buyurmuştur. Arşın direğinde Allah'ın aslanı, Resulullah'ın aslanı ve şehitlerin serdarı Hamza yazılıdır.
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hameni, Hazreti Hamza'nın İslam tarihindeki konumunu açıklamanın ardından şöyle buyurdu. Eğer toplumun seçkinleri bu tür karakterleri üretmeye çalışırsa, her biri kritik durumlarda toplumu kurtarabilecektir. Allah'a şükürler olsun. Camiyetül Mustafa bu alanlarda aktif bir merkez olabilir. Kum'da son zamanlarda havzanın verimli yönetimini kuran merkezler Allah'a şükür böyle şeyler hazırlayabiliyorlar. Bazı tebligat kurumları da bu alanda iyi çalışıyor. İlahi marif, İslami marif ve İslami ahkam için bizzat örnek olan şahsiyetler oluşturalım. Böyle şahsiyetler oluşturulursa o zaman İslam medeniyetinin oluşumu kesin olacaktır. Yani artık şüphe olmayacaktır.
Konferans koordinatörleri İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüşmenin ardından Ayetullah Safi, Ayetullah Mekarim Şirazi, Ayetullah Nuri Hemedani ve Ayetullah Subhani ile de bir araya geldiler. Söz konusu değerli alimler ise konferansın düzenlenmesinin önemine vurgu yaptılar. Ayrıca ana konferans öncesi de yurt içinde ve dışında 30 ön oturum ve görüşme yapıldı. Konferansta bilimsel ve uzmanlık düzeyinde 35 makale bilim kurulu tarafından kabul edilirken biri Hazreti Hamza'nın yaşamını anlatan 5 kitap da tanıtıldı.
Konferansta ayrıca Kur'an-ı Kerim, gelenek ve tarih ve edebiyat, medya ve kaynak çalışmaları panelleri gibi uzmanlaşmış paneller düzenlenirken panellerde çeşitli makaleler ele alınarak incelendi. Hazreti Hamza'nın biyografisi ve yaşamı, doğumdan Müslümanlığa kadar olan yaşam öyküsü, Müslümanlıktan hicrete, hicretten şehadete, sanatta Hamza Aleyhisselam, tarihi ricali ve hadi kaynaklarda Hazreti Hamza, bibliografya ve biyografi bu onur verici uluslararası konferansın bazı eksenleriydi.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Hamza'nın hayatını çeşitli açılardan ele aldığımız uluslararası konferans hakkında hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parsday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkishradio@irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Farkındalığını arttırır ve onu değişime hazır hale getirir. Halini otokritik eden kişi benliğini kirlerden arındırır ve varoluş amacının farkına varır. İçsel temizliği gerçekleştiren kişinin imanı eylemlerine, niyetine, hedeflerine ve bütün azalarına ulaşarak köklü bir inkılaba dönüşür. Bir binayı yıkıp yeniden inşa etmek gibidir bu. Kişi belli bir yol kat etmiş ve hayata farklı bir gözle bakmaya başlamıştır. Rabbimizin bizden istediği değişim budur. Fakat bu değişim dev binalar, devasa alışveriş merkezleri, yollar, köprüler inşa etmekten, fabrikalar kurmaktan çok daha zordur. O yüzden İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kişinin iç dünyasında yapacağı değişimi büyük cihat olarak tanımlamış ve bunun iman, teslimiyet ve istikrarlı bir çaba ile mümkün olabileceğini belirtmiştir. Günümüzde başımı hangi tarafa çevirsem bir terapistin tabelasıyla karşılaşıyorum, fakat buna karşın ruhsal sorunlar çığ gibi büyüyor. Peki neden? Bir kişi yalan davranışı için terapisten destek almak istiyor. Uzun süre devam eden tedavi sürecinin ardından farkındalık kazanıyor ve değişim gerçekleşiyor. Ahlaki yozlaşmanın tavan yaptığı Mekkeli halk ise Kur'an'ın sunduğu ilkelerle ferdi, ailesel ve toplumsal alanda köklü bir değişim gerçekleştirmiş ve patolojik davranışlarını terk ederek insanlaşmıştı. Evet, ne kadar güzel bir mektuptur.
Evet,
günümüzün önemli sorunlarından birisi de bu. Evet, İnsanlar öyle. Bir türlü huzur bulamıyor, terapiste gidiyor.
Maalesef.
Psikiyatristle görüşmeler düzenliyor ama bir türlü o huzuru bulamıyor.
Yine de evet, gerçek huzura ulaşılmıyor.
Gerçek huzur burada söylediği gibi arkadaşımızın o maneviyattır. Maneviyat, evet. Ve içsel bir temizliğe gitmektir ya teshibi nefistir ki, evet. İslam'da da bunun üzerine çok vurgu yapılmıştır ve köklü bir değişime hazır olmaktır. Köklü değişimde içsel bir devrim. Dir ki bu maneviyatla olur. Çok güzel tabii bir mektup. Ki. İsterseniz devamını siz okuyun.
Evet, günümüzde seküler kültüre entegre olan Müslüman halklar büyük başarılar elde ettiler. Konforlu hayatlara sahip oldular, yüksek hedefler seçtiler. Ancak iç dünyalarında mevcut olan zenginlikleri geliştirmeye yönelik hiçbir çaba göstermediler ve yoksullaştılar. Bütün bunların sonucunda ise toplumda suç oranı artmaya ve bireysel mutsuzluktan, yalnızlaşmaktan, ruhsal boşluktan ve depresif sorunlardan bahsetmeye başladılar. Biz kendimizi değiştirmedikçe ne hanemiz, ne yaşadığımız mahalle, ne de toplum değişecektir. Önce kendimize el uzatmak zorundayız. Zira iç dünyamızda biriken bunca kir varken dışarıda yaptıklarımızın insanlaşmamıza hiçbir katkısı olmayacaktır. Evet, çok güzel bir şekilde, evet. ifade etmiş bu güzel mektubundan dolayı dinleyicimize teşekkür ediyor ve mektuplarının devamını bekliyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Halit Yamaç isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Yaşadığınız toplumda doğal olarak şekillenen rutinler vardır. Bunlara uyum sağlarsınız. Mesela elinizdeki çöpü sokağa atmazsınız. Yüksek sesle konuşmaz ve insanlara rahatsızlık verecek tavırlardan kaçınır. Hak ihlali yapmamaya özen gösterirsiniz. İnsanlığın ortak kabulleri arasında yer alan bu kaidelere uyum bir sorumluluk olarak benimsersiniz. Aksi takdirde insanlar nazarında değerinizi kaybedeceğinizi bilirsiniz. Siz hep sevgi beklentisi içerisindesiniz. Fakat insanlar sevgi paylaşma noktasında cimridirler. Siz onay beklersiniz, onlar ise sizin olumsuz yanlarınıza, kusurlarınıza odaklanırlar. Acımasız bir yanı vardır insanın. Küçük bir hatanızı görse yarım asırda biriktirdiğiniz iyiliği sıfırlayıverir ve sizi alaşağı eder. Kusurlar örtülmeli, iyilikler aşikar edilmelidir oysa. Zira Resulullah kim bir kişinin kusurlarına giderse veya gizlerse kıyamet günü Allah onun kusurlarını gizler ifadesiyle bu konuda nasıl davranacağımızı ortaya koymuştur. Evet, ne kadar güzel anlatıyor. Evet. Gerçekten de günümüzde maalesef özellikle medyada bakıyoruz. Çok rahatça insanların arkasında verip veriştiriyorlar. Evet. Ne bileyim sabah kuşağı programı, gündemde ne var ne bileyim. Oturuyorlar insanların peşinde güzel hayatıyla.
Evet.
Kim kiminle görüştü, kim ne yaptı. Evet. Yani bu şekilde insanların hakkında konuşmak yani çok kötü bir şey. Maalesef
kesinlikle.
Sadece seyirci kazanmak, reyting artışı toplamak falan bunlar uğruna bu şekilde insanların
maalesef
arkasından konuşuyorlar, özel hayatına giriyorlar. Çok kötü bir şeydir bence. Evet. İsterseniz bu yazının devamını siz okuyun.
Tabii ki. Evet, sevgi bütün canlıların ihtiyacı olan bir değerdir ve sevildiğinizi, değerli olduğunuzu hissetmeye yönelik çabanız son derece doğaldır. Ancak kulların ipiyle kuyuya inilmez. Onlar sizi minnet altına sokar ve verdiklerini misliyle geri isterler. Elbette sevdiklerimizle yakınlık kuracak ve onların hayatlarında bir yer edineceğiz. Ancak sevginin asıl kaynağına ulaşmadıkça beklentilerimiz hep boşa çıkacaktır. O nedenle sizi her şartta ve her durumda terk etmeyen, sevgisini, rahmetini esirgemeyen ve aldığınız nefes kadar yakınınızda olan yüce yaratıcının sevgisine tutunun ve ihtiyacınız olan şeyi ondan talep edin. Ne kadar güzel bir şekilde ifade etmiş değil mi? Minnetsiz,
evet,
koşulsuz.
Gerçekten.
Yani her ne kadar kusurumuz olursa olsun örterekten. Gerçekten bundan daha güzel bir şey olamaz ya, yani.
Gerçekten de çok önemli Allah'a bir şey yönelmek. Söylüyor. Diyelim bir arkadaşın, bir akraban yıllardır iyilik yapıyor. İyilikten başka hiçbir şey görmemişsin.
Evet.
Ama bir gün bir yerde bir hata yapıyor.
Ufacık bir
yani
hata.
Her şey unutuluveriyor. Yani yakınlarımızda görmüşüzdür. Çünkü bir örnekleri vardır.
Maalesef sık sık rastlıyoruz
ama efendim,
yani.
Ama bir yanlış yani terazinin öbür kefesine tarafına da bakacaksın.
Tabii ki yani.
Onun iyilikleri önünde o nedir ki? Devede kulak kalır ama maalesef
tabii
onu
ki.
Büyütüyorlar. İnsanlar maalesef. O şekilde. Halbuki kendisi bir yanlış yaptığında Hak Taala dergahına yalvarıyor. Allah'ım bunu unut. Sen yani. Ört. Gerçi Allah yani kendisi kusurları örtendir.
Tabii
Kur'an-ı
ki.
Kerim'de
ama,
buna vurgu. Ama
tabii ki.
Sen kendin bu şekilde örtülmesini istiyorsun ama kendin acıyor musun?
Açığa çıkarıyoruz diğer insanların
yani,
kusurlarını, hatalarını.
Yaptın mı kendin hiç?
Tabii,
bunu iyice düşünmek lazımdır.
Yani eğer sizin de işaret ettiğiniz gibi eğer günahlarımızın affedilmesini istiyorsak, eğer hatalarımızın
tabii.
açığa çıkmasını istemiyorsak önce yani yakınlarımızdan veya etrafımızda gördüğümüz hataları örtmemiz lazım değil mi?
Evet.
Evet, umarız ki bu gibi olaylara şahit olmayız ve dinleyicimizin gönderdiği güzel mektubundan dolayı kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Sırada bir telefon mesajı var.
Merhaba, iyi günler. Ekibinize sunduğu güzel programlardan ötürü çok teşekkür ediyorum. Ben sizin radyonuzu sıkça takip eden bir dinleyici olarak İran'ın doğasıyla ilgili bir takım programları merak ediyorum aslında. Bunu dikkate alırsanız memnun olurum. Hoşça kalın.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, bir başka mektup elimizde var. Sıradaki mektup Yasemin Şendil isimli dinleyicimizden.
Evet, Sayın Yasemin Şendil güzel bir mektup göndermiş. İnanç,
süremiz...
maneviyatla ilgili ama maalesef okuyamayacağız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +98 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +98 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Murat Yıldız, Bahar Dilipak ve Sezen Albayrak isimli dinleyicilerimize de geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Saddam'ın suç ve cinayetlerinin İran sınırlarının ötesinde bütün dünyaya gösterilmesi gerektiğini belirtti. İran-Çin müzakere heyetleri Viyana görüşmeleri sırasında görüş alışverişinde bulundular. Viyana görüşmelerindeki Rusya'nın üst düzey diplomatı, Amerika'nın İran elçisi ile bu tür müzakerelerde kalan en tartışmalı konular hakkında istişarelerde bulunduğunu duyurdu. İran Savunma Bakanlığı Havacılık Endüstrisi Teşkilatı'nın ileri teknoloji İHA'ları, Savunma Bakanı Havacılık Endüstrisi Teşkilatı Genel Müdürü ve bir grup silahlı kuvvetler yetkilisinin huzurunda görüşmeye çıktı. General eşleri, bugün İslami sistemin kazanımlarını savunma konusunda ciddi bir görevimiz var açıklamasında bulundu.
İran halkının insani yardımlarının son bölümü Afganistan'ın Gazni vilayetinin Karabağ bölgesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Afgan halkı Amerika'nın hırsızlığını protesto etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV %1'e indiriyoruz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor dedi. Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesi sona erdi ve görüşmelerde Ukrayna krizi ele alındı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.